Ayrım 4. Görmek. José Saramagos, sayfa 38. Seçmenlerin sokaklarda ve seçim bürolarında sergilediği etkileyici dinginlik, bakanlıklara ve parti merkezlerine aynı biçimde yansımıyordu. Bakanların ve partililerin en fazla kafa yordukları şey, seçmenlerin bu kez seçime ne oranda katılacağıydı. Ülkeyi bir haftadan beri içinde bulunduğu toplumsal ve siyasal bakımdan zor durumdan kurtarabilecek tek anahtar buydu sanki. Düşük bir katılım oranı, hatta önceki seçimlerde gözlemlenen orandan daha düşük bir oran, fazla abartılı olmamak koşuluyla durumun normale döndüğü, seçimin yararına oldum olası inanmamış, sandık başına inatla gitmeyen, öte yandan havanın güzel olmasından yararlanarak günü ailesiyle birlikte kumsalda ya da kırlarda geçirmeyi yeğleyen ya da yenemedikleri bir tembellikten başka gerekçeleri olmadığı için evlerine çakılıp kalan seçmenlerin alışılmış her zamanki davranışlarına geri döndüğü anlamına gelecekti. Seçmenlerin bir önceki seçimde yaptıkları gibi kitleler halinde seçim bürolarına koşmuş olması, katılmayanların oranının hiç kuşkusuz çok düşük, hatta somut olarak sıfır olacağını şimdiden belli etmişse de, resmi makamların keyfini en çok bozan, onları keçileri kaçıracak hale getiren şey, seçmenlerin çok ender durumlar dışında seçim araştırması yapan kişilere kullanacakları oy konusunda sel verip sır vermemesiydi. Yalnızca istatistik amaçlarla soruyoruz. Kimliğinizi ya da adınızı vermeniz gerekmiyor diye üsteliyorlardı ama kuşkucu seçmenleri ikna etmeyi başaramıyorlardı. 8 gün önce gazeteciler seçmenlerden bir kez daha yanıt koparabilmeyi başarmışlardı. Elbette o yanıtlar sabırsız, alaycı ya da horlayıcı bir eda ile verilmişti. Bu da aslında susmanın başka biçimiydi ama hiç olmazsa aralarında bir sözcük alışverişi olmuştu. Biri soru soruyor, öteki de herkesin saklamaya yemin ettiği bir sır vardı sanki, yanıt verirmiş gibi yapıyordu. Ve bu yeni tutum, suskunluğun oluşturduğu o kalın duvara hiç benzemiyordu. Birbirini tanımayan, aynı şeyi düşünmeyen, farklı toplumsal sınıflardan ve katmanlardan gelen binlerce ve on binlerce kişinin aynı tepkiyi vermesini, özetle söyleyecek olursak, siyasal olarak sağ, merkez ya da sol düşünceye sahip olan ya da hiçbir siyasal görüşü benimsememiş olan bu insanların her birinin içinin derinliğinden gelen sese uyarak verdiği kararla kullandıkları oyun rengini oylar sayılıncaya kadar söylemekten kaçınmasına yol açan bu rastlantıya çoğu insan olanaksız demesek bile çok şaşırtıcı bulacaktır. İçişleri Bakanı'nın doğru bilgi verdiğini ümit ederek Başbakan'a söylemek istediği, Başbakan'ın hiç vakit yitirmeden gidip devlet başkanına yetiştirdiği, daha yaşlı, daha deneyimli, daha kaşarlanmış, feleğin çemberinden geçmiş, kamburu biraz daha çıkmış olan devlet başkanının da soğuk bir ifadeyle, "Şimdi konuşmuyorlarsa bunu daha sonra yapacaklarına inanmam için bana tek bir doğru gerekçe gösterin." diyerek karşılık verdiği şey işte buydu. Devletin en yüksek makamını işgal eden kişinin başlarından aşağı döktüğü bir kova soğuk su, başkanın da İçişleri Bakanı'nın da cesaretini yitirmesine, umutsuzluğun pençesine düşmesine neden olmadı. Çünkü doğrusu söylemek gerekirse, çok kısa bir süre için geçerli olsa da bu konuda tutunabilecekleri başka bir dal yoktu. İçişleri Bakanı seçim sırasında meydana gelebilecek olası düzensizliklerden ki, gerçeklik bu öngörüyü kendinden yalanlamaya hazırlanıyordu, korktuğu için seçim bürolarının hepsine farklı birimlerden seçilmiş, seçim işlemlerini gözetlemekle görevli ama aynı zamanda içinde onurlu bir militanın suç ortaklığını gizlemediğinden ya da o iğrenç ihanet kavgasında para karşılığı yer almadığından emin olmak için kendi meslektaşını yani ötekini de göz ucuyla izlemeye üstlenmiş iki gizli ajan yerleştirdiğini söylemekten kaçınmıştı. Böylece muhbirlerle aynasızlar arasında, ses alıcılarla video kameralar arasında her şeyin kesin olarak denetim altındaymış. Seçme eyleminin saflığına gölge düşürebilecek kötü girişimlerden uzakmış gibi görünüyordu ve zarlar artık atılmış olduğuna göre kolları kavuşturup sandıklardan çıkacak son kararı beklemekten başka yapacak bir şey kalmıyordu. Orada çalışan özverili yurttaşlara saygımızı ifade etmek için işleyişini anlatmaya çok büyük bir zevkle tam bir bölüm ayırdığımız, hatta kimilerinin özel yaşamındaki bazı sorunlardan da söz etmekten geri durmadığımız 14 numaralı oy bürosunda ayrıca 1 numaradan 13 numaraya kadar ve 15 numaradan 44 numaraya kadar tüm öteki oy bürolarında bu büroların başkanları oy pusulalarını masa olarak kullanılan uzun tahta levhaların üzerine boca ettiğinde çığ gibi büyüyen bir söylenti kenti baştan başa kat etti. Bu kısa süre sonra meydana gelecek siyasal depremin öncüsüydü. Suskunlukta birbiriyle yarış eden başkent sakinleri evlerde, kahvelerde, lokantalarda ve barlarda, televizyonu ve radyosu olan tüm kamu alanlarında oylamanın sonucunu bekliyordu. Kimse yanındakine kime oy verdiğini itiraf etmiyor, en yakın dostlar birbirine karşı suskunluğunu koruyordu. En laf azan kişiler bile sanki dilini yutmuştu. Başbakan saat gecenin 10'unda nihayet televizyonda boy gösterdi. Bütünüyle uykusuz geçen bir hafta yüzünden yüzü çökmüş, gözlerinin altı çukurlaşmıştı. Sağlık fışkırıyormuş, izlenimi verecek bir makyaj yapılmış olmasına karşılık teni oldukça solgundu. Elinde okumaktan neredeyse kaçında bir kağıt tutuyor, sözünü şaşırmamak için kağıda ara sıra göz atıyordu. "Sevgili yurttaşlarım," dedi. "Bugün ülkemizin başkentine yapılan seçimlerin sonucunu sizlere bildiriyorum. SAP %8, MEP %8, SOP %1, seçime katılmayanlar 0, geçersiz oy pusulası 0, boş pusulası %83. Yanına konmuş olan su bardağını dudaklarını ıslatmak üzere ağzına götürmek için konuşmasına ara verdi. Sonra sözünü sürdürdü. "Bugün yapılan seçimlerin geçtiğimiz pazar günü ortaya çıkan eğilimi daha ciddi hale getirdiğini kabul eden ve böylesine tatsız bir sonuca yol açan ilk ve son nedenlerin soruşturulması gerektiğinde oy birliğiyle hemfikir olan hükümetimiz, ekselansları devlet başkanına da danıştıktan sonra bu durumun kendisinin görevlerini yerine getirme konusundaki yasallığın sorgulanması anlamına gelmediğini, buna yapılanın yerel bir seçim olmasının dışında yalnızca şaşkınlar düşmüş tanığı olmakla kalmayıp, aynı zamanda geçtiğimiz hafta boyunca pervasız oyuncuları olduğumuz anormal olayların ki bu sözleri kişisel ve toplumsal yaşamımıza sert bir darbe vuran boş oy pusulalarının gökten zembille inmemiş ya da yerin dibinden yukarı çıkmış olmayıp oy kullananların %83'ünün cebinden çıkması ve bunları pek de vatansever olmayan ellerin sandıkları atmış olması yüzünden derin bir üzüntüyle söylüyorum, neden olduğunu düşünmektedir. Bir yudum daha su içti, bu kez zorunlu olarak, çünkü bakanın boğazı birden kurumuştu. Bu yanlışla düzeltmek için vakit henüz geç değil. Bu, yeni bir seçime gidilerek yapılmayacak elbette. Böyle bir şey, bugün içinde bulunduğumuz koşullarda hem zararlı hem yararsız olur. Bu kentin sakinlerini kendilerine seslendiğim bu yüce halk kürsüsünden, bu düzeltmeyi ciddi bir vicdan muhasebesiyle yapmaya davet ediyorum ve bu daveti herkese yapıyorum. Bunu kimilerinin başlarının üzerinde dolaşan bu korkunç tehdide karşı kendilerini daha iyi korumaları için, ister kasıtlı ister kasıtsız davranmış olsun, kimilerinin de kim bilir kimlerin etkisiyle kendilerini bu kötülükten alıkoyamayıp, yasada olağanüstü hal durumunda öngörülen yaptırımların hedefi haline geldikleri ve hükümetin hemen yarın, ekselansları devlet başkanına danıştıktan sonra, parlamentoyu bu amaçla olağanüstü toplantıya çağırıp, ümit ettiğimiz gibi oy birliğiyle alacağı karar uyarınca uygulanacak bu yaptırımlar karşısında kendilerini bağışlatabilmeleri için yapıyorum. Ses tonu değişti. Kollarını biraz yana açtı, ellerini omuz hizasına kaldırdı. Halkın hükümeti ülkenin geri kalanıyla kardeşçe birlik oluşturma iradesini göstermeye kararlıdır. Ve başkent halkının doğru yoldan ayrılan kesimine müsrif oğul meselesinde Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü oluşturan Luka İncil'inde yer alan ve kayıp oğul olarak da bilinen mesel. Olduğu gibi karşısındaki içtenlikle vicdan azabı çekip bütünüyle pişmanlık duyduğunda insanın kalbinin bağışlayamayacağı bir hata olmadığını anımsatmak için içi sevgi dolu bir baba gibi buraya gelmiş, övgüye layık bir yurttaşlık bilinciyle seçimle ilgili görevini kurallara uygun olarak yerine getirmiştir. Başbakanın oturaklı son tümcesi olan ve vatanseverlik edebiyatının en tozlu ambarlarından davul gümbürtüleriyle ve borazanların çırlak sesleriyle birlikte çekilip çıkarılmış. "Vatanın yüz akı olun, çünkü gözler sizin üzerinizde." sözleri, o tümcenin hemen ardından gelen içtenliksiz, iyi akşamlar sözüyle bozuldu. Yalın sözcüklerin sevimli yanı budur işte. İnsanları kandırma konusunda bir işe yaramaz. SAP, MEP, hatta SOP taraftarı seçmenlerin bulunduğu alanlarda, evlerde, barlarda, içkili kahvelerde, sıradan kahvelerde, lokantalarda, derneklerde ya da siyasi lokallerde başbakanın söylevi uzun uzun yorumlandı ama bu yorumlar doğal olarak birbirinden çok farklı, çok ince ayrımlar içeriyordu. Söylevin başarısına en çok sevinenler SAP yandaşları oldu ki barbar terimi bu öyküyü size aktaran kişiye değil, onlara daha çok yakışıyordu. Bu insanlar kasıntılı bir havayla birbirlerine göz kırparak başkanlarının kullandığı tekniğin, yani eski zamanlarda genel olarak eşeklere ve katırlara reva görülen ama modern zamanlara gelindiğinde insanlara da uyarlanarak daha etkin sonuçlar veren uygulamalara konu olan havuç ve sopa tekniğinin kusursuzluğu konusunda birbirini kutluyorlardı. Bu arada palavracı ve yalancı pehlivan kılıklı kimi insanlar da başbakanın söylevini, yakında olağanüstü hal ilan edileceğini açıkladığı anda bitirmiş olması gerektiğini düşünüyor, ardından gelen sözlerin bütünüyle gereksiz olduğunu, aşağılık insanların yalnızca sopadan anladığını, özellikle iki arada bir derede kalmamak gerektiğini, yoksa insanın ensesinde boza pişirileceğini, düşmana bir yudum su bile verilmemesi gerektiğini ve aynı kapıya çıkan başka düşünceler ileri sürüyorlardı. Arkadaşları bu düşünceleri biraz abartılı bulduklarını, başkanların mutlaka bir bildiği olduğunu ama o saftiriklerin, uyumsuzların aşırı tepkisinin taktik bir manevra olduğunu, buna militanların savaşım gücünü artırmak için başvurduklarını, her zaman olduğu gibi hesaba katmadıklarını söylüyorlardı. Belirsizliğin karşısında parola buydu. Muhalefet rolünü üstlenen MEP üyeleri, genelde sorumluların ortaya çıkarılıp suçluların, yani kışkırtıcıların cezalandırılması gerektiği konusunda hemfikir olmakla birlikte ne kadar süreceği belirsiz bir olağanüstü hal ilan edilmesini, böylelikle yalnızca söz konusu suçlardan birini işlemiş kişilerin cezalandırılarak sonuçta siyasi haklarından yoksun bırakılmasını aşırı buluyorlardı. Yurttaşlardan biri Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya karar verirse bu işin sonu nereye varır diye kendilerine soruyorlardı. Bütün siyasal partilerin içinde yer aldığı bir milli mutabakat hükümetinin hiç vakit geçirmeden kurulması daha akılcı ve daha vatanseverce bir davranış olur. Çünkü gerçekten kolektif bir ivedilik durumu varsa buna karşı durmanın yolu sıkı yönetim ilan etmek değildir. TAP Partisi'nin boşa pedal çevirdiği açıkça görülüyor. Yakında bisikletten düşecek diye ekleyenler de var. Partilerinin kurulacak bir koalisyon hükümetine katılabilme düşüncesini SOP militanları da gülümseyerek karşılıyordu ama onları en fazla telaşa düşüren durum seçimin ortaya çıkardığı sonucun yorumu olmuştu. Buna göre kendi partilerine verilen oy sayısında müthiş bir düşme olmuştu. Çünkü önceki seçimlerde %5 olan oy oranı bu seçimin ilk turunda %2,5'a düşmüş, bununla da kalmayıp şimdi %1'e gerilemişti ve gelecek çok karanlık görünüyordu. Bu incelemenin sonucu olarak hazırlanan bildiride, boş oyların amacının devletin güvenliğini ya da sistemin istikrarını bozmaya yönelik bir komplo olduğunu düşündürtecek nedenler bulunmadığına göre, bunun kendini bu şekilde ifade eden bir değişiklik isteğiyle SOP programında yer alan ilerleme önerilerinin çıkıştığı düşüncesini öne çıkarmanın doğru olacağı sezdiriliyordu. Ne fazla ne eksik. Başbakan konuşmasını bitirdikten sonra televizyonlarını kapatıp yatmaya gitmeden önce yağmurdan ve havanın güzelliğinden söz edenler de oldu. Kimileri de gecenin geriye kalan bölümünü bazı belgeleri yırtıp yakmakla geçirdi. Bunlar kışkırtıcılık yapanlar değil, yalnızca durumdan korkanlardı. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 45.